Merhaba değerli dinleyenler, ben Safa Kalender. Sesli Kitap Podcast serimizin bu bölümünde Fransız yazar Guy de Maupassant'ın iki önemli hikayesini sizlerle paylaşacağız. Guy de Maupassant, 43 yıllık hayatına dünya klasikleri arasında sayılabilecek önemli öyküler ve romanlar sığdırmış ve aynı zamanda da bir hikaye akımının adeta öncüsü olmuş ve bununla birlikte de Türkiye'de onunla çağdaş olan bazı yazarları da, romancıları ve hikayeleri de etkilemiştir. O zaman da Osmanlı Devleti coğrafyasından bahsediyoruz tabii ki. Evet, ilk hikayemiz Otel olacak. Hazırsanız, çaylarınızı, kahvenizi aldıysanız Otel adlı hikayemizle başlayalım. Bakalım bu hikaye bizi nerelere götürecek? Yukarı Alplerde buzulların eteğinde, dağların beyaz tepelerini kesen o çıplak ve kayalık boğazlarda yapılmış bütün ahşap oteller gibi, Schwarenbach Oteli de gemi geçidini boylayan yolculara barınaklık eder. Burası Jan Haus ailesinin bakımı altında 6 ay açıktır. Sonra karlar yağılıp da boğazı doldurmaya ve Löşe'ye inmek imkanını ortadan kaldırmaya başlar başlamaz kadınlar, baba ve 3 oğul oradan giderler. İhtiyar kılavuz Gaspard Hari ile ona arkadaş olacak diğer bir kılavuz ve iri dağ köpeği Sem'i binaya bekçi bırakırlar. İki adamla hayvan bu kar hapishanesinde beyaz ve sonsuz Balmhorn eğiminde başka bir şey görmeden uçuk ve pırıltılı tepelerle çevrili, dört taraflarında yükselen, küçük binayı kucaklayan, sıkan ve ezen, çatıya yığılan, pencerelere erişip kapıya duvar çeken karlara gömülü, ta bahara kadar otururlar. O günde Heuser ailesi, kışın yaklaşması ve inişte tehlike belirmesi üzerine Löşe'ye dönüyordu. Elbiselerle ağırlıklar yüklü üç katar, üç oğlun idaresinde önden gitti. Sonra anne Jane Heuser'la kızı Lois'in dördüncü bir katıra binerek yola düzüldüler. Baba, aileyi inişin başına kadar geçirecek olan iki bekçiyle birlikte arkadan geliyordu. Evvela otelin önünde genişleyen büyük taşlık çukurun dibinde suları artık buz tutmuş gölü döndüler. Sonra her tarafı karlı tepelerin bastığı çarşaf gibi temiz boğazı boyladılar. Bir güneş sağanağı bu buzlu, beyaz ve pırıl pırıl çöle düşüyor, orasını soğuk ve köreltici bir alevle tutuşturuyordu. Ne bu dağ denizinde bir hayat eseri, ne bu sonsuz yalnızlıkta bir kıpırdama vardı. Buranın derin sessizliğini hiçbir gürültü bozmuyordu. Genç kılavuz Ulrich Kunsi, iri ve bacakları uzun bir İsviçreli, iki kadını taşıyan katıra yetişmek üzere yavaş yavaş Heuser Baba ile ihtiyar Gaspard Hari'yi geride bıraktı. Genç kız onun gelişine bakıyor, kederli bir gözle adeta onu çağırıyordu. Bu uzun zaman buzlar arasında kalışı yüzünden süt beyaz yanakları ve solgun saçları renklerini kaybetmişe benzeyen sarışın bir köylü kızcağızdı. Kılavuz onun bindiği hayvana ulaşınca elini terkiye koydu ve yürüyüşünü ağırlaştırdı. Heuser'a en küçük noktalara varıncaya kadar bütün kışlık tavsiyelerini sayıp dökerek onunla konuşmaya başladı. İhtiyar Hari şimdiye kadar Schwarenbach Oteli'nde 14 kışı kar altında geçirmişse de delikanlı orada ilk defa kalacaktı. Ulrich Kunsi anlar görünmemekle beraber dinliyor ve boyuna genç kıza bakıyordu. Arada bir de "Peki, Madame Heuser" diye cevap veriyordu. Fakat aklı başka yerde gibiydi ve durgun yüzü hiç değişmiyordu. Uzayıp donmuş suyu, vadenin dibinde dümdüz yayılan Doybe Gölü'ne geldiler. Sağda Daubenhorn, Wildstrubel'in eteğindeki Lomlern buzulunun kocaman buzul taşlarının yanında dimdik yükselen kara kayaları gösteriyordu. Löşe'ye doğru inişin başladığı gemi geçidine yaklaşırken birdenbire Valais Alpleri'nin uçsuz bucaksız ufkunu gördüler. Derin ve geniz Rhone Vadisi onları bu dağlardan ayırıyordu. Uzakta irili ufaklı ezilmiş veya sivrilmiş, güneşin altında pırıl pırıl bir beyaz tepeler alemi vardı. İki boynuzuyla Mischabel. Oturaklı kütlesiyle Wiesehorn, Battal Bruneckhorn. O insan yiyici, yüksek ve korkunç Servin Pravidi ve Den Blanche, o dev anası kılıklı yosma. Sonra ayaklarının altında eni boyu belirsiz bir çukurun içinde, baş döndürücü bir uçurumun dibinde Löşe'yi seçtiler. Evleri yukarıda gemiyle bitip kapanan, aşağıda Röne'ye açılan bu kocaman oyuğa yuvarlanmış kum tanelerine benziyordu. Katır dimdik dağa, ta eteğindeki hemen hemen görünmez köyceğize kadar bir rüya alemi yaşanır gibi döne dolaşa kıvrıla büküle inen patikanın kenarında durdu. Kadınlar kara kara atladılar. İki ihtiyar da yetişmişlerdi. Hoyzer baba, "Eh, Allah'a ısmarladık dostlar," dedi. "Seneye buluşuruz. Allah gayret versin." Hari baba da tekrar etti. "Seneye buluşuruz." Kucaklaştılar. Madame Hoyzer sıra kendisine gelince yanaklarını uzattı. Genç kız da öyle yaptı. Nöbet Ulrich Kunsi'ye geldiği vakit o Loiser'in kulağına "Sakın yukarıdakileri unutmayın," diye fısıldadı. Kız o kadar hafif bir hayırla cevap verdi ki delikanlı bunu kulaktan değil, içten duydu. Jean Hoyzer tekrar, ''Hadi Allah'a ısmarladık.'' dedi. ''Allah sağlık versin.'' Sonra kadınların önüne geçerek inmeye başladı. Üçü de yolun ilk dönemecinde çarçabuk kayboldular. İki adam Schwarenbach Oteli'ne doğru yüz geri ettiler. Ağır ağır yan yana konuşmadan yürüyorlardı. O işte bitmişti. 4-5 ay karşı karşıya yapayalnız yaşayacaklardı. Gaspar Hari geçen kışı nasıl geçirdiğini anlatmaya başladı. Michel Canol ile beraber kalmıştı. O adamcağız şimdi oralarda bir kış daha geçiremeyecek kadar ihtiyardı. Çünkü uzun yalnızlık sırasında insana bir hal olabilirdi. Pek öyle sıkılmamışlardı. Her şey daha ilk günden işi göze almaktaydı. Nasıl olsa bazı eğlenceler, oyunlar, vakit geçirecek birçok şeyler bulunuyordu. Ulrich Kunsi gözleri yerde, fikri Gemmi'nin dolambaçlı yollarından köye doğru inenlerde onu dinliyordu. Birdenbire oteli küçülmüş dağ gibi kar yığınının dibinde ancak seçilebilecek kadar kalmış gördüler. Kapıyı açınca Sam, kıvırcık tüylü iri köpek etraflarında sıçramaya başladı. İhtiyar Gaspard, ''Haydi bakalım evlat'' dedi. ''Artık kadınlar yok, akşam yemeğini bizim hazırlamamız lazım. Sen patatesleri ayıkla.'' Her ikisi de üç ayaklı ağaç iskemlelere oturarak çorbayı kaşıklamaya başladılar. Ertesi günün sabahı Ulrich Kuni'ye uzun geldi. Delikanlı, pencereden binanın karşısındaki ışıklı dağa bakarken ihtiyar Hari cigara içiyor ve ocağa tükürüyordu. Ulrich öğleden sonra dışarı çıktı. Bir gün evvelki yolu tekrar yürüyerek yerde iki kadını götüren katırın tırnak izlerini aradı. Sonra Gemme geçidine gelince uçurumun kenarına yüzü koyun yattı, Löşe'ye baktı. Köy taşlık kuyusunun içinde henüz kara boğulmamıştı. Kar çok yakına gelmişse de etrafı koruyan çam ormanları onu bayağı durdurmuştu. Alçacık evler yukarıdan bir çayıra dizilmiş taşlar gibi görünüyordu. Küçük Hoyzer şimdi orada şu kül renkli evlerden birindeydi. Acaba hangisinde? Ulrich Kunsi onları birbirinden ayırt edemeyecek kadar uzakta bulunuyordu. Henüz elindeyken aşağı inmek ne iyi olacaktı. Fakat güneş kocaman Waldstrubel tepesinin arkasında kaybolmuştu. Delikanlı geriye döndü, baba Hari cigara içiyordu. Arkadaşının geldiğini görünce ona kağıt oynamayı teklif etti. Masanın iki tarafına karşı karşıya oturdular. Uzun zaman iskambil oynadılar. Sonra yemek yiyip yattılar. Gelen günler ilkinin aynı oldu. Hava açık ve soğuk, yeniden kar yok. İhtiyar Gaspard öğle sonlarını bu donmuş tepelerde, şuraya buraya kaçan kartalları ve az rastlanır kuşları kollamakla geçiriyor, Ulrich de köyü seyretmek için boyuna Gemme geçidine yollanıyordu. Sonra kağıt domino oynuyorlar, zar atıyorlar, oyunlarına heyecan katmak için de ufak şeyler kazanıp kaybediyorlardı. Bir sabah Hari daha evvel davranıp kalkan arkadaşını çağırdı. Beyaz köpükten kımıl kımıl bir bulut, derin ve ağırlıksız, üzerlerine ses çıkarmadan dökülüyor, yavaş yavaş onları köpükten, kalın ve sağır bir şiltenin altında bırakıyordu. Bu 4 gün, 4 gece sürdü. 12 saatlik bir dondan sonra buzul taşlarının granitinden daha sert bir hale giren bu buz tozunun üzerine çıkmak için bir geçit oymak, basamaklar yapmak, kapının ve pencerelerin önlerini açmak lazım geldi. O vakit hiç dışarı çıkıp dolaşamadan hapiste gibi yaşadılar. İşleri aralarında bölmüşler, intizamla yapıyorlardı. Ulrich Kunsi temizlemeyi, yıkamayı, temizlikle ilgili her şeyi üzerine almıştı. Gaspar Tari yemek pişirir ve ateşe bakarken odun kıran da Ulrich'ti. Her gün birbirinin aynı olan işlerine uzun kağıt veya zar partileri ara verirdi. Her ikisi de halim selim oldukları için hiç kavga etmezlerdi. Hatta sabırsızlıkları, titizlikleri de yoktu. Birbirlerine hiç acı söz söylememişlerdi. Bu dağbaşı kışlamasına yetecek kadar tahammülleri vardı. Zaman zaman ihtiyar Gaspard silahını alır, dağ keçisi aramaya giderdi. Bazen vururdu da. O zaman Schwarenbach otelinde bayram olur ve taze et ziyafeti çekilirdi. Bir sabah yine böylece gitti. Dışarıdaki termometre sıfırın altında 18'i gösteriyordu. Güneş henüz doğmamış olduğu için avcı Waldstrubel yakınlarında av bulacağını umuyordu. Ulrich yalnız kalınca saat 10'a kadar yattı. Uykuyu severdi. Fakat hep erkenci ve gayretli olan ihtiyar kılavuzun karşısında kendisini bu sevgiye bırakmaya hiç cesaret edememişti. Sam'le ağır ağır yemek yedi. O da gecesini gündüzünü ateşin karşısında uyumakla geçiriyordu. Sonra içinde bir üzgünlük, hatta bir yalnızlık korkusu buldu ve kök salmış bir itiyada karşı olduğu gibi gündelik iskambil oyunlarına karşı da bir ihtiyaç kabarıklığı duydu. Bunun üzerine saat 4'te dönecek olan arkadaşını beklemeye çıktı. Kar, çukurları doldurarak, iki gölü silerek, kayaları pamuğa sararak derin vadiyi baştan başa düzleştirmişti. Artık kocaman tepelerin arasında büyük, pürüzsüz, göz kamaştırıcı ve donmuş bir tekneden başka bir şey yoktu. 3 haftadır Ulrich uçurumunun köyün görüldüğü kıyısına gitmemişti. Waldstrubel'e çıkan yamaçlara tırmanmazdan evvel oraya uğramak istedi. Löşe de kar altındaydı. Evler bu soluk mantonun içine gömülmüş, hiç seçilmez olmuştu. Sonra sağa dönerek Lomern buzuluna doğruldu. Ucu demirli değneğini taş gibi sert kara kakarak büyük dağlı adımlarıyla ilerliyordu. Keskin gözüyle de uzakta bu sınırsız örtü üzerinde küçük, kara ve kımıldar noktayı arıyordu. Buzulun kenarına varınca ihtiyarın hakikaten bu yolu tutmuş olup olmadığını düşünerek durdu. Sonra daha hızlı ve daha kaygılı adımlarla buzul taşları boyunca yürümeye başladı. Güneş alçalıyordu. Karlar pembeleşiyor, onların billurlaşmış yüzünde kuru ve dondurucu bir yel vakit vakit canlanıp esiyordu. Ulrich uzun, yüksek ve titrek bir haykırmayla arkadaşını çağırdı. Ses, dağların uyuduğu mezar durgunluğu içinde uçtu, uzaklarda, köpükten, derin ve hareketsiz dalgaların üzerinde bir kuş çığlığının deniz dalgalarında koşması gibi koştu, sonra döndü. Ona hiçbir cevap gelmedi. Delikanlı tekrar yürümeye başladı. Güneş aşağıda, gökteki akislerin hala pembeleştirdiği tepelerin arkasında batmıştı. Vadinin derinlikleri artık kararıyordu. Ulrich birdenbire korktu. Ona bu dağların sessizliği, soğuğu, yalnızlığı ve kış ölülüğü kendi içine giriyor, kanını durdurup dondurmak, uzuvlarını kas katı etmek, kendisini katılmışa, buz kesilmişe çevirmek istiyor gibi geldi. O zaman koşarak oturduğu yere doğru kaçmaya başladı. İhtiyar kendisi yokken dönmüştür diye düşünüyordu. İhtimal başka bir yol tutmuş ve şimdi ayaklarının dibinde vurulmuş bir dağ keçisiyle ateşin karşısına geçmişti. Biraz sonra oteli gördü. Oradan hiç duman çıkmıyordu. Ulrich daha hızlı koştu, kapıyı açtı. Sam kendini sevinçle karşıladı. Ama Gaspard Hari henüz gelmemişti. Kunsi şaşırmış, sanki arkadaşı bir köşeye saklanmış da onu şimdi bulacakmış gibi olduğu yerde dönüp duruyordu. Sonra ateşi yaktı ve hep ihtiyarın çıka geleceğini umarak çorbayı pişirdi. Arada sırada daha görünmüyor mu diye çıkıp bakıyordu. Gece dağların uçuk gecesi, solgun gece, ufkun kenarında hemen tepelerin arkasına düşmeye hazır, sarı ve ince bir hilalin aydınlattığı esmerimsi gece ortalığa çökmüştü. Sonra delikanlı tekrar içeriye giriyor, oturuyor, başa gelebilecek kazaları düşünerek ellerini ve ayaklarını ısıtıyordu. Gaspard bir bacağını kırmış, bir çukura yuvarlanmış, yanlış bir adım atarak ayak kemiğinin burkulmasına sebep olmuş olabilirdi. İhtimal şimdi karlara serilmiş, tutulmuş, soğuktan kas katı kesilmiş, bitmiş, belki de imdat çağıra çağıra, gecenin sessizliği içinde boğazının bütün kuvvetiyle haykıra haykıra yatıyordu. Fakat nerede? Dağlar o kadar geniş, o kadar sarp, etraf da bilhassa bu mevsim boyunca o kadar tehlikeliydi ki bir adamı bu sonsuzluğun içinde bulmak için 10 veya 20 kılavuz olmak ve 20 gün her tarafa gitmek gerekirdi. Bununla beraber Ulrich Kunsi, eğer Gaspar Tari saat 1'e kadar dönmezse Sam'le birlikte çıkmaya karar verdi. Hazırlığını da yaptı. Bir çantaya 2 günlük yiyecek koydu. Çelik kancalarını aldı, beline uzun, ince ve sağlam bir ip sardı. Ucu demirli değneğini ve buzda basamak oymaya yarayan baltayı muayene etti. Sonra bekledi, ateş ocakta yanıyor, iri köpek alevin aydınlığında horulduyordu. Saat, ses veren ağaçtan kutusu içinde muntazam tiktaklarını bir kalp gibi vurmaktaydı. Ulrich kulağa uzak gürültülerde, hafif rüzgar çatıyı ve duvarları sıyırdıkça ürpererek bekliyordu. Saat gece yarısını çaldı. Delikanlı titredi. Sonra içinde ürküntü ve kesiklik duyduğu için yola çıkmadan kaynar bir kahve içmek üzere ateşe su koydu. Saat biri vurunca kalktı, Sam'i uyandırdı, kapıyı açtı ve Waldstrubel'e doğru yola çıktı. Tam 5 saat kancalarıyla kayalara tırmanarak, buzları yontarak, boyuna ilerleyerek ve bazen çok dik bir yokuşun dibinde kalan köpeği ipinin ucunda yedeğe alarak yükseldi. İhtiyar Gaspard'ın çok defa gelip dağ keçisi aradığı tepelerden birine vardığında saat aşağı yukarı 6'ydı. Orada güneşin doğmasını bekledi. Başının üzerinde göğün rengi atıyordu. Ansızın nereden fışkırdığı bilinmez, acayip bir ışık etrafında 100 fersaha kadar yayılan sonsuz uçuk tepeler denizini birdenbire aydınlattı. Sanki bu aydınlık, karın kendisinden çıkıp boşluğu kaplıyordu. Yavaş yavaş uzaktaki tepelerin en yüksekleri, et rengi kadar açık bir pembeliğe büründü. Sonra Berne Alplerinin bu hantal devlerin arkasından kırmızı güneş göründü. Ulrich Kunsi tekrar yola düzüldü. Tıpkı bir avcı gibi iki büklüm, izleri gözleyerek köpeğe ''Ara tosunum, ara!'' diyerek yürüyordu. Artık gözüyle çukurları yoklayarak, bazen de çıt duyulmaz genişlikte çarçabuk sönen uzun bir haykırışla seslenerek dağdan iniyordu. Karşılık alamayınca kulağını yere yapıştırarak dinliyordu. Bir ses duyar gibi oluyor, koşmaya başlıyor, tekrar bağırıyor, sonra hiçbir şey işitmiyor ve bitkin, ümitsiz, öylece oturuyordu. Öğleye doğru yemek yedi ve kendisi kadar yorulan Sam'e de yedirdi. Arkasından yine araştırmalarına devam etti. Akşam olurken kırda 50 kilometre almış, hala yürüyordu. Evine dönemeyecek kadar uzakta ve daha ileriye sürüklenemeyecek kadar yorgun, karların içinde bir delik açtı ve birlikte getirdiği bir örtüye bürünüp köpeğiyle oraya sokuldu. İnsan ve hayvan birbirinin kucağında birbirini ısıtarak ama yine iliklerine kadar donarak yattılar. Ulrich kafası hayaletlerle dolu, her tarafı ayrı ayrı atarak gözünü kapayamadı. Doğrulduğu vakit güneş hemen hemen doğuyordu. Bacakları demir gibi kas katı, ruhu sıkıntıdan kendisini bağırtacak kadar daralmış, kalbi bir gürültü duyar gibi olur olmaz onu helecandan düşürecek kadar çırpıntıdaydı. Ansızın bu ıssızlık içinde kendisinin de soğuktan donacağını düşündü ve bu ölüm korkusu iradesini kamçılayarak gayretini uyandırdı. Şimdi düşe kalka otele doğru gidiyor, peşinden ve uzaktan da üç ayağı üstünde topallayan Sam geliyordu. Schwarenbach'a ancak öğleden sonra 4'e doğru vardılar. Ev boştu. Delikanlı ateşi yaktı, yemek yedi ve uyudu. Artık bir şey düşünemeyecek kadar duygusuzlaşmıştı. Yenilmez bir uyku ihtiyacıyla uzun zaman uyudu. Fakat ansızın bir ses, bir haykırma, bir isim, Ulrich, derin uyuşukluğunu sarsaladı ve onu doğrulttu. Rüya mı görmüştü? Bu kaygılı ruhların rüyalarına giren acayip çağrışımlardan biri miydi? Hayır, o bunu kulağına giren ve ta sinir parmaklarının ucuna kadar etinin içinde kalan bu titrek haykırışı hala duyabiliyordu. Muhakkak bağırılmıştı. Ulrich diye seslenilmişti. Orada evin yakınında biri vardı. Kapıyı açtı ve boğazının bütün kuvvetiyle "Gaspard, sen misin?" diye uludu. Cevap veren olmadı. Ne bir ses, ne bir mırıltı, ne bir inilti. Hiçbir şey. Geceydi. Kar solgundu. Rüzgar, taşları parçalayan ve bu ıssız dağlarda canlı bir şey bırakmayan buzlu rüzgar esmeye başlamıştı. Çölün ateşli rüzgarından daha kurutucu ve daha öldürücü soluklarda ikide bir ayaklanıyordu. Ulrich yeniden haykırdı. "Gaspard! Gaspard! Gaspard!" Sonra bekledi. Dağda her taraf dilsiz kaldı. O vakit büyük bir korku onu kemiklerine kadar sarstı. Bir sıçrayışta otele girdi, kapıyı kapadı ve sürgüleri sürdü. Sonra arkadaşının can verirken kendisini çağırmış olduğuna emin, titreyerek bir sandalyenin üzerine düştü. İnsan nasıl yaşadığından veya ekmek yediğinden eminse o da bundan bu kadar emindi. İhtiyar Gaspard Hari bir tarafta, bir delikte, beyazlıkları yeraltı karanlıklarından daha uğursuz olan o derin ve tertemiz yarların birinde 2 gün 3 gece can çekişmişti. Evet, 2 gün 3 gece can çekişmiş ve arkadaşını düşüne düşüne az önce ölmüştü. Ruhu da serbest kalır kalmaz Ulrich'in uyuduğu otele doğru uçmuş, ölü ruhlarının canlılara yanaştığı o bilinmez ve korkunç özellikle onu çağırmıştı. Bu sessiz ruh, uyuyan adamın bitkin ruhunu haykırmıştı. Ona son vedasını yapmış veya gerektiği kadar aramamış olan insana sitemlerini, belki de lanetlerini yağdırmıştı. Ulrich onu orada, pek yakında, duvarın arkasında, henüz kapadığı kapının ardında duyuyordu. O kanatlarıyla aydınlık bir pencereye dokunan bir gece kuşu gibi dolaşıyordu. Ne yapacağını bilmeyen delikanlı dehşetten uluyacak gibiydi. Kaçmak istiyor ama çıkmaya cesaret edemiyordu. Buna şimdi cesaret edemediği gibi bundan böyle de cesaret edemeyecekti. Çünkü hayalet, ihtiyar kılavuzun ölüsü, bir mezarlığın okunmuş toprağında yerini bulmadıkça gece gündüz orada, otelin etrafında kalacaktı. Gündüz oldu. Kunsi de güneşin pırıl pırıl dönüşüyle biraz emniyet duydu. Yemeğini hazırladı, köpeğine bulamaç yaptı, sonra kar üstünde yatan ihtiyarı düşünerek yüreği azap dolu bir sandalyede kıpırdamadan öylece oturdu. Daha sonra dağlara gece çöker çökmez onu yeni korkular sardı. Artık bir mumun aleviyle ancak aydınlanan karanlık mutfakta yürüyor, dinleyerek bir gece evvelki korkunç haykırma karın kederli sessizliğini yine yırtacak mı diye kulak vererek büyük adımlarla bir baştan bir başa yürüyordu. Zavallı adam kendini yalnız, hiç kimsenin başına gelmemiş şekilde yapayalnız görüyordu. Bu sonsuz kar çölünde yalnız insanların oturduğu yerin 2000 metre üstünde, insan evlerinin üstünde kımıldayan, gürültü yapan, çırpınan hayatın üstünde yalnız, donmuş havada yalnızdı. Çılgınca bir kaçmak, nereye, nasıl olursa olsun kaçmak. Uçuruma atılarak löşeye inmek istediği için onu didikliyordu. Fakat kapıyı açmaya hiç cesareti yoktu. Ötekinin, ölünün, dağlarda yalnız kalmamak için yolunu keseceğinden emindi. Gece yarısına doğru dolaşmaktan yorgun, acıdan ve korkudan bitkin bir sandalye üzerinde sızdı. Çünkü tekinsiz bir yerde ürkülür gibi yatağından ürküyordu. Ansızın bir evvelki gecenin keskin haykırışı kulaklarında çın çın öttü. Ses öyle yırtıcıydı ki Ulrich hortlağı itmek için kollarını uzattı ve sandalyesiyle beraber sırtüstü yere düştü. Gürültüyle uyanan Sam korkmuş köpeklerin uluduğu gibi ulumaya başladı. Tehlikenin nereden geldiğini arayarak dört dönüyordu. Kapının yanına gelince şiddetli soluyup puflayarak, homurdanarak, tüyleri diken diken, kuyruğu dikilmiş, alt aralığı kokladı. Kunsi çılgın gibi ayağa kalkmıştı. Sandalyesini bir ayağından tutarak "Girme, girme!" diye bağırdı. "Girme, yoksa seni gebertirim!" Köpek de bu tehditle kızışmış, sahibinin sesinin meydan okuduğu görünmez düşmana karşı kötü kötü havlıyordu. Yavaş yavaş Sam sakinleşti ve gelip yine ocağın yanına uzandı. Fakat kuşkulu duruyordu. Başı yukarıda, gözleri parıl parıl ve dişlerinin arasında homurdanıyordu. Biri taraftan Ulrich de kendine geldi. Fakat korkudan aklını kaçıracağını hissederek gidip büfeden bir şişe rakı aldı, üst üste birçok kadeh içti. Düşünceleri dumanlanıyordu. Cesareti artıyor, damarlarını bir ateş dalgası kaplıyordu. Ertesi gün hiçbir şey yemedi, sadece içki içti. Arkasından birçok günde kör kütük sarhoş yaşadı. Aklına Gaspar Tari gelir gelmez içmeye başlıyordu, ta başı dönüp yere yıkılacağı dakikaya kadar. Oradan da yüzü koyun, ölü gibi, eli ayağı kesilmiş, alnı yerde horlayarak kalıyordu. Fakat yakıcı ve çıldırtıcı suyu bir kere hazmetti mi, hep aynı Ulrich çığlığı, kafasını delen bir kurşun gibi onu uyandırıyordu. O vakit hala sallanarak, düşmemek için ellerini uzatarak ve Sam'i yardıma çağırarak doğruluyordu. Sahibi gibi kaçırmışa benzeyen köpek de kapıya atılıyor, onun pençeleriyle tırmalıyor, uzun ve beyaz dişleriyle kemiriyordu. Beri taraftan delikanlı boynunu arkaya uzatmış, başı havada, tıpkı bir koşunun arkasından soğuk su içer gibi biraz sonra yeniden zihnini, hatırasını ve delice korkusunu uyutacak olan rakıyı lıkır lıkır içiyordu. Üç haftada içki diye nesi var nesi yoksa sömürdü. Fakat bu sürekli sarhoşluğunu, sadece uyuşturduğu korkusu, dindirilmesine imkan kalmayınca bir kat daha kudurarak ayaklandı. Artık bir aylık sarhoşlukla kızışmış olan ve mutlak yalnızlığın içinde boyuna gelişen sabit fikir onu bir burgu gibi oyuyordu. Otelde, öteki dışarıda mı diye dinlemek için kulağını kapıya yapıştırarak, duvarların arkasından ona meydan okuyarak, kafese tıkılmış bir hayvan gibi dolaşıyordu. Sonra da yorgunluktan tükenip uyuklar uyuklamaz sesi yine işitiyor, sıçrayarak ayağa kalkıyordu. Nihayet bir gece canına tak etmiş korkaklar gibi kapıya atıldı, kendisini çağıranı görmek ve çenesini kıstırmak için kanadı açtı. Soğuk bir esinti kuvvetle yüzüne çarptı. Adam kemiklerine kadar üşüdü. Sam'in dışarıya fırladığını fark etmeksizin kapıyı tekrar kapadı ve sürgüleri sürdü. Sonra titreyerek ateşe odun attı, ısınmak için ocağın karşısına oturdu. Fakat ansızın yüreği oynadı. Biri ağlayarak duvarı tırmalıyordu. Kendinden geçerek "Defol!" diye haykırdı. Uzun ve acıklı bir şikayet ona cevap verdi. O vakit korku kafasında akıldan yana ne kalmışsa hepsini götürdü. Saklanacak bir köşe bulmak için olduğu yerde dönerek "Defol!" diye tekrar ediyordu. Öteki de hep ağlayarak ve duvarları sürünerek ev boyunca dolaşıyordu. Ulrich yemek takımları ve yiyecekle dolu, meşeden büfeye koştu, onu insan gücünden üstün bir kuvvetle kaldırarak bir engel olsun diye kapıya kadar sürükledi. Sonra eşya olarak ne kaldıysa hepsini, şilteleri, ot minderleri, sandalyeleri birbirinin üzerine yığıp tıpkı düşman çevirdiği zaman yapıldığı gibi pencereyi tıkadı. Fakat dışarıdaki şimdi acıklı bir şekilde derin derin inliyordu. Delikanlı bunlara aynı iniltilerle karşılık vermeye başladı. İçeriden ve dışarıdan inlemeler kesilmeksizin günler ve geceler boyu devam etti. Biri boyuna evin etrafında dönüyor, kalın duvarı tırnaklarıyla devirmek ister gibi kuvvetli kuvvetli kazıyordu. Diğeri içeriden eğilmiş kulağını taşa yapıştırmış, onun bütün hareketlerini kolluyor, bütün çağırmalarına korkunç bağırışlarla cevap veriyordu. Bir akşam Ulrich artık bir şey duymadı. Yorgunluktan öyle bitkin oturdu ki hemen uyuyakalmıştı. Hiçbir hatırası, hiçbir fikri olmaksızın uyandı. Sanki bu tükeniklik uykusunda bütün kafası boşalmıştı. Karnı açtı, yemek yedi. Kış bitmişti. Gemi geçidi, yine geçilebilir hale geliyordu. Heuser ailesi oteline dönmek için yola koyuldu. Yokuşun başına erişince kadınlar katırlara bindiler ve biraz sonra yine buluşacakları iki adamdan bahsettiler. İçlerinden birinin daha birkaç gün evvel yol açılır açılmaz inip geçirdikleri uzun kıştan haber getirilmemesine şaşıyorlardı. Nihayet hala tepesine kadar karla örtülü otel göründü. Kapı da, pencere de kapalıydı. Çatıdan biraz duman çıkıyordu. Bu, Heuser babaya emniyet verdi. Fakat yaklaşınca eşiğin üzerinde kartallar tarafından parçalanmış bir hayvan iskeleti, yan üstü yatan bir büyük iskelet gördü. Bunu hep muayene ettiler. Anne, "Sam olmalı" dedi ve "Hey Gaspard!" diye seslendi. İçeriden bir bağırış, hayvan sesi gibi keskin bir bağırış cevap verdi. Heuser baba, "Hey Gaspard!" diye tekrarladı. İlkinin aynı, yeni bir bağırış duyuldu. O vakit babayla iki oğul, üç kişi kapıyı açmaya çalıştılar. Kapı dayandı. Boş ahırdan uzun bir direk aldılar, bütün hızlarıyla toslattılar. Kapı çatırdayarak yıkıldı, tahtalar parça parça fırladı. Sonra büyük bir gürültü bütün evi sarstı. İçeride, devrilen büfenin arkasında saçları omuzlarına, sakalı göğsüne düşmüş, ayakta gözleri pırıl pırıl, üstünden lime lime kumaşlar sarkan bir adam gördüler. Onu seçemiyorlardı. Fakat Louise Heuser, ''Anne, bu Ulrich!'' diye haykırdı. Anne de onun saçları ağarmasına rağmen Ulrich olduğunu tanıdı. Adam yanına gelinmesine, kendisine dokunulmasına ses çıkarmadı. Yalnız sorulan şeylere hiç cevap vermedi. Onu löşeye götürmek lazım geldi. Orada hekimler deli olduğunu söylediler. Arkadaşının başına ne geldiğini kimse öğrenemedi. Küçük Matmazel Heuser o yaz dağ soğuğuna verilen bir iç tükenişinden adeta ölecek oldu. Değerli dinleyicilerimiz, Guy de Maupassant'ın Otel adlı hikayesinin böylelikle sonuna gelmiş olduk. Buraya kadar dinlediyseniz videomuza bir beğeni bırakmayı ve henüz abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız diyelim ve ikinci hikayemiz olan Oyuk'la devam edelim. Dayak ve yaralar ölüme sebep olmakla, işte yorgancı Bay Leopold Renard'ı ağır ceza mahkemesine çıkaran belli başlı suçlama buydu. Katilin etrafında ölenin dul karısı Bayan Flamesha, oymacı Louis Ledereau ve kurşuncu Jane Durdant başlıca şahitler. Yanı başında da kendi karısı, siyahlar giyinmiş, bodur, çirkin bir kadın, sanki kadın kılığına girmiş bir dişi maymun. Bakın Renard Leopold acıklı hadiseyi nasıl anlattı. ''Ya Rabbi, bu öyle bir felaket ki hem irademin dışında oldu hem de her bakımdan ilk kurbanı ben oldum. Şimdi anlatırken her şey kendiliğinden anlaşılacak Bay Başkan. Ben komşularımın, hatta hani her zaman keyfi yerinde olmayan kapıcı kadının şahitlik ettikleri gibi 16 seneden beri aynı caddede yorgancılıkla uğraşan namuslu bir iş adamı, herkesin tanıdığı, sevdiği, saydığı, takdir ettiği bir insanım. Çalışmayı severim, tasarrufu severim, namuslu insanları ve masum eğlenceleri severim. Ne yazık ki beni yakan da bu oldu. Fakat işe iradem karışmadığından kendi gözümden düşmüş değilim. İşte 5 senedir şu gördüğünüz karımla her pazar gününü gider, Poissy'de geçiririz. Oltayla balık tutmayı sevmemiz bir tarafa, bu bize hava da aldırır. Fakat balığı da delicesine severiz ha. Bu düşkünlüğü bana Meli Kaltaban'ı aşıladı. Ama bu işe benden daha tutkundur. Zaten bu meselede şimdi göreceğiniz gibi bütün kötülük ondan geliyor. Ben hem kuvvetli hem de yumuşak bir adamımdır. 2 metelik için mesele çıkarmam. Fakat o, ah o, öyle hiçbir şey değil gibi görünür, ufak tefektir, çelimsizdir ama bir sansardan daha zararlıdır. Meziyetleri olduğunu da inkar etmem. Hem de bir tüccar için çok önemli kabiliyetleri vardır. E fakat huyu? Hele ortalıkta bundan bir bahsedin, hatta demin benden yana şahitlik eden kapıcı kadına sorun, size söyler de söyler. Her gün yumuşaklığımı başıma kakar. İşte ben şunu yapmazdım, yok ben şunu yapmazdım. Onu dinleseydim Bay Başkan, ayda en aşağı 3 defa yumruk yumruğa vuruşmam lazım gelirdi. Bayan Renard söze karıştı. Aman durma, söyle. Son gülen iyi gülecek. Adam tatlılıkla kadına döndü. Ne çıkar dedi, mahkemeye verilen sen olmadığına göre aleyhinde bulunabilirim. Sonra tekrar yüzünü başkana çevirerek, devam ediyorum efendim. İşte her cumartesi akşamı, ertesi sabah ortalık ağrır ağarmaz balığa çıkmak üzere Poissy'ye gidiyorduk. Bu bizim için, nasıl derler, ikinci bir tabiat haline geçen bir adetti. 3 sene oluyor. Bir yer keşfetmiştim ama ne yer, gölgede hiç değilse 8 belki 10 ayak su. Yahut, evet, kıyı toprağının altında ayrıca delikleriyle bir oyuk. Gerçekten kir balık yuvası. Bir balıkçı cenneti. Bu oyuğu Bay Başkan adeta kendimin sayabilirim. Çünkü oranın Kristof Kolomb'u bendim. Bunu memlekette herkes biliyor. İtirazsız herkes. Ha, orası Renard'ın yeri diyorlardı ve oraya kimse gelmiyordu. Hatta üstüne alınmasın başkalarının yerlerine konmakla şöhret kazanan Bay Plumao bile. Onun için yerimden emin, oraya mal sahibi gibi dönüyordum. Her cumartesi Poissy'ye varır varmaz da Karımla beraber Dalila'ya biniyordum. Dalila kayığımın adıdır, Forni ise yaptırdığım kayık, hafif ve sağlam bir şey. Evet, Dalila'ya bindiğimizi söylüyordum. Yem serpmeye çıkıyorduk, yem hususunda benim gibisi yoktur. Arkadaşlar bunu pekala bilirler ama siz ne yem kullandığımı soracaksınız, cevap veremem. Bu cihet hiç de hadiseye dokunmaz. Cevap veremem. O benim sırrım. Bunu bana soranlar 200'den fazladır. Çenemi açtırmak için kadehçiklerimi, balık kızartmalarımı, balık yahnilerimi ikram etmediler. Fakat balık gelecek diye bekleye dursunlar. Ya, bu sulamı öğrenmek için arkamı çok okşadılar ama bunu karımdan başka bilen yok. O da benden fazla söyleyecek değil. Öyle değil mi Melih? Başkan sözünü kesti. Bir an evvel meseleye gelin. Sanık tekrar başladı. Geliyorum, geliyorum. İşte 8 Temmuz Cumartesi günü 5.25 treniyle Posi'ye her cumartesi olduğu gibi yemekten evvel yem serpmeye çıktık. Hava ertesi günün güzel olacağını gösteriyordu. Melih'e yarın mis mi mis diyordum. O da öyle görünüyor diye cevap veriyordu. Bundan başka hiçbir şey konuşmadık. Sonra yemeğe döndük. Memnundum. Susamıştım. İşte her şeye bu sebep oldu, Bay Başkan. Melih'e, bak Melih dedim. Hava güzel, acaba bir şişe pamuk takke içsem mi? Bu hafif bir beyaz şaraptır. Ona böyle bir isim takmıştık. Çünkü çok içilirse sizi uyutmaz ve pamuk takke yerine geçer. Anlarsınız ya. O bana, kafana koyduğunu yaparsın ama yine hastalanırsın dedi. Yarın da kalkamazsın. Bu itiraf ederim doğru, akıllıca, tedbirli ve sezişli bir cevaptı. Bununla beraber kendimi kontrol edemedim, şişemi içtim, işte her şey bundan oldu. Sonunda uyuyamadım. Allah layığını versin, o üzüm suyundan pamuk takke ta gecenin ikisine kadar tepemde kaldı. Sonra pat uyudum. Hem de İsrafil surunu öttürse duymayacak gibi uyudum. Sözün kısası, karım beni saat 6'da uyandırdı. Yataktan atladım, çarçabuk kısa pantolonumu ve iş gömleğimi giydim. Yüzüme bir avuç su, haydi Dalila'ya. Ama çok geç. Ben uyuğa vardığım vakit onu kapmışlardı. Bu hiç başıma gelmemişti. Bay Başkan, 3 seneden beri hiç. Bana malımı göz göre göre çalıyorlarmış gibi bir hal oldu. Vay canına diyordum. Bir yandan da karım üzerime gelmeye başladı. Nasıl, pamuk takkeni içtin mi? Gör şimdi sarhoş. Hoşuna gitti mi koca hödük? Hiç tanımıyordum. Bütün bunlar doğruydu. Bununla beraber artıklardan faydalanmaya çalışmak üzere o yerin yanında kıyıya çıktım. Belki de o adam bir şey tutamazdı ve oradan giderdi. Bu beyaz keten elbiseli, geniş hasır şapkalı, ufak tefek birisiydi. Onun da karısı vardı. Arkasında iş işleyen şişman bir kadın. Bizim oranın yanında yerleştiğimizi görünce bu kadın, ''Kıyıda başka yer mi yok sanki?'' diye mırıldandı. Hırslanıp duran benimki de, ''Yol yordan bilen insanlar başkalarının yerlerine çökmeden evvel bir kere sorup soruşturur.'' cevabını verdi. Hırgür istemediğim için kendisine ''Sus Melih'' dedim, ''Aldırış etme, hele görürüz bakalım.'' İşte böyle Dalila'yı söğütlerin altına çekmiş, kendimiz de inmiş, Melih'le ile omuz omuza tam öteki çiftin yanı başında balık tutuyorduk. ''Burada tafsilata gerek yok Bay Başkan. 5 dakika oldu olmadı, komşumun oltası 2 defa, 3 defa dala koydu.'' Sonra da hop, budum kadar balık çıktı. Belki de biraz daha küçük fakat hemen hemen o kadar. Kalbim çarpmaya başladı, şakaklarımı ter bastı. Melih de üstelik nasıl sarhoş gördün mü dedi. Bu aralık Posi bakkalı Bay Buru, bir kaya balığı meraklısı, kayıkla geçti ve bana seslendi. Yerinizi mi almışlar Bay Renard? Kendisine, evet Bay Buru, dünyada usul erken bilmeyen nezaketsiz adamlar da var cevabını verdim. Yandaki ketenli bücür işitmemiş gibiydi. Karısı da öyle. O şişman karısı, o dana. Başkan sözünü ikinci defa kesti. Dikkat edin, dul bayan Flamenche'yi tahkir ediyorsunuz. Renard özür diledi. Affedersiniz, affedersiniz, biraz heyecana kapıldım. İşte bir çeyreğe varmadan ketenli bücür bir balık daha tuttu. Hemen arkasından bir daha ve 5 dakika sonra bir daha. Artık benim gözlerim dolmuştu. Üstelik bazen Renard'ın da içinden kaynadığını hissediyordum. Bana boyuna laf yetiştiriyordu. Ah miskin, görüyor musun? Balıklarını çalıyor, görmüyor musun? Sen hiçbir şey tutamayacaksın, kurbağa bile. Hiç, hiçbir şey. Bak avuçlarım yanıyor, sadece bunu düşünmekten. Ben kendi kendime öğleyi bekleyelim diyordum. Bu otlakçı yemeğe gider, ben de yerimi ele geçiririm. Çünkü ben Bay Başkan, her pazar oralarda yemek yerim. Yiyeceğimizi Dalila ile götürürüz. Hah, işte saatte öğleyi çalıyor. Fakat Halin'in gazeteye sarılı bir pilici varmış. Hem yerken bir balık daha tuttu. Biz de Meli ile çarçabuk bir iki lokma yedik, adeta bir şey yemedik, hiç iştahımız yoktu. Bunun üzerine hazım için gazetemi aldım. Her pazar şöyle su kenarında gölgede Gilbilas'ı okurdum. Pazar Colombi'nin günüdür, bildiğiniz makaleler yazan Colombi'nin. Bu Colombi'ni tanıdığımı iddia ederek Bayan Renard'ı kızdırmayı adet edinmiştim. Halbuki aslı yoktur, kendisini tanımam, hatta görmüş bile değilim. Neyse, güzel yazar. Sonra bir kadın için pek damdan düşercesine şeyler söyler. Ben hoşlanırım. O çeşit yazı yazan çok kimse yoktur. İşte karımı kızdırmaya başladım. Fakat o hala hırçın, hemen küstü. Onun için sustum. Tam o sırada buradaki şahitlerimiz Bay Ludero ile Bay Durdent nehrin öbür tarafından geldiler. Birbirimizi gözle tanırız. Bücür tekrar balık tutmaya koyulmuştu. Öyle tutuyordu ki ben tir tir titriyordum. Karısı, yer dehşetmiş, buraya her zaman gelebilirim, desire demeye başladı. Sırtımda bir üşüme duydum. Bayan Renard habire tekrarlıyordu. Sen adam değilsin, sen adam değilsin, damarlarında piliç kanı var. Birdenbire kendisine, bak dedim, kalkıp gitmek daha iyi olacak, bir münasebetsizlik yapacağım. O, burnuma bir kızgın demir koymuş gibi boyuna üzerime üflüyordu. Sen adam değilsin, işte şimdi kaçıyorsun, kaleyi teslim ediyorsun. Korkak seni. Bu sözlerin içime işlediğini duydum. Bununla beraber kendimi kaptırmadım. Fakat öteki bir sazan tuttu, hiç de öylesini görmemiştim ama hiç. Ve karım sanki düşünüyormuş gibi tekrar yüksek sesle söylenmeye başladı. Isırganlığını buradan görüyorsunuz. İşte çalma balık buna derler diyordu. Burayı yemleyen biziz, bari yem için harcadığımız para ödenseydi. O vakit ketenli bücürün duba karısı da cevap vermeye kalktı. Bize mi kızıyorsunuz bayan? Başkalarının harcadığı paradan faydalanan balık hırsızlarına kızıyorum. Balık hırsızları dediniz biz miyiz? Nihayet ağızlardan baklalar çıktı ve sıra küfürlere geldi. Aman Allah'ım, haspalar ne derler, ne oturaklı şeyler de biliyorlarmış. Öyle bağırıyorlardı ki öbür kıyıda olan iki şahidimiz seslenip alay ettiler. Hey, susun biraz, kocalarınıza balık tutturmayacaksınız. İşin doğrusu ketenli bücürle ben iki kütük gibi kıpırdamıyorduk. Bir şey işitmiyormuş gibi burnumuz suda öyle duruyorduk. Halbuki canına yandığım neler işitmiyorduk. Siz bir yalancısınız, siz bir sürtüksünüz, siz bir şıllıksınız, siz bir şırfıntısınız. Daha neler neler, alimallah gemiciler bile bundan fazlasını bilmez. Birdenbire arkamda bir gürültü duydum. Döndüm, öteki şişko karı karımın üzerine şemsiyeyle yürümüştü. Pat pat Meli iki tane yedi. Fakat Meli'nin kızması müthiştir. Kızınca da vurur. Şişmanı saçlarından bir yakaladı ve şırak şırak tokatları erik gibi yağdırmaya başladı. Ben onları kendi hallerinde bırakırdım. Kadınlar birbirleriyle, erkekler birbirleriyle. Hiç el karıştırmamalıdır. Fakat ketenli bücür ecinde gibi kalktı ve karımın üzerine zıplamak istedi. Ama yok yok, işte bu olmadı arkadaş. Bu turnayı bir elimle tuttum ve güm. Güm, bir tane burnuna, bir tane karnına. Adam kollarını kaldırdı, bacağını kaldırdı ve sırtüstü ırmağın içine, tam oyuğun ortasına düştü. Eğer hemen vakit bulsaydım onu muhakkak kurtarırdım Bay Başkan. Fakat olanlar azmış gibi şişko da üstün gelmiş, Meli'yi adam akıllı tartaklıyordu. Öteki gargara edip dururken beri de onun yardımına koşmamalıydım, biliyorum. Fakat sudakinin boğulacağını hiç düşünmemiştim. Adam sen de biraz serinler diyordum. Onun için kadınları ayırmaya seyirttim, yumruklar yedim, tırmalandım, dişlendim, ne katır şeyler Allah'ım. Hülasa bu iki kancayı birbirinden ayırıncaya kadar 5 belki de 10 dakika geçti. Döndüm, ortada bir şey yok, su göl gibi durgun. Ötekiler haykırıyor, kurtarın onu, kurtarın onu. Bunu söylemek kolay ama ben yüzme bilmem, hele dalma muhakkak ki hiç. Nihayet barajcı ve kancalarıyla diğer iki bay geldiler fakat bu kocaman bir çeyrek saat sürdü. Onu oyuğun dibinde, dediğim gibi 8 ayak suyun altında buldular. Ketenli bücürcük oradaydı. Yemin ederim ki işler böyle oldu. Şerefsizim, hiç kabahatim yok. Şahitler de bu yolda şahitlik ettiklerinden sanık beraat kararı aldı. Değerli dinleyicilerimiz, Guy de Maupassant'ın kaleme almış olduğu Oyuk adlı hikayenin de böylece sonuna gelmiş olduk. Videomuza bir beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki Sesli Kitap podcast'imizde görüşmek üzere, hoşça kalın.